Ayrım 33, sayfa 326. Hasanoğlan Köy Enstitüsü Uygulama Okulu'na ilk atanan aynı köyden enstitü çıkışlı Hacı Karaca'ydı. Bir uçtan bir uca ulaşan, günden güne büyüyen enstitünün en hoş köşelerinden biriydi uygulama okulu. Gerek yüksek kısımdan gerekse orta kısımdan öğrenciler uygulama görevimiz olmadığında bile zaman zaman oraya gider, küçük öğrencilerin çalışmalarını izler, onlara katılır, öğretmenle görüşürdük. Bir gün arkadaşlarla oradan geçerken ilginç bir şeye tanık olduk. Öğrenciler bahçede oynadıktan sonra okulun önüne gelince toprağa değil, yol taşlarına basarak yürüyorlar, sırayla konulmuş iki ayakkabı demirinin ikisine de ayaklarını ayrı ayrı silip öyle içeri giriyorlardı. Bunu dans eder gibi bir alışkanlıkla yapıyorlar, birbirlerine soruyorlardı. ''Ayağımda çamur var mı?'' Oysa çamur filan yoktu ortalıkta. Öğretmen de yanlarında değildi. Ama onlar bu işi sanki birisi yönetiyormuş gibi yapıyorlardı. Herkes içeri girince bir öğrenci paspas sopasıyla geldi, sahanlığı hemen silip arkalarından dersliğe koştu. Öğrencilerin bu davranışları öğretmen başlarında olmadan kendiliğinden yaptıklarının ayrımına vardık. ''Şu güzelliğe bak'' dedi arkadaşım. ''Rauf İnan buraya da yetişmiş olmalı'' diye de ekledi. Müdürümüz Rauf İnan ayakkabıları temiz olmayanları görünce yüksek okul öğrencisi olduğumuzu filan dinlemez, yeniden sildirirdi ayakları. Kapının önüne gelen herkesin bunu kendiliğinden yapmasını isterdi. Hasanoğlan Uygulama Okulu'nun yapımında çeşitli ekipler çalışmıştı. Köy okulları yapımında denetleyici, yönetici ve benzeri görevleri olanlar oraya çağrılmıştı. İşlerinde milli eğitim müdürleri, enstitü müdürleri, müfettişler, müfettiş adayları vardı. Bu elemanların köy okullarının zamanında bitmesi, sağlam olması, özellikle plana uygun yapılması gibi konularda iş içinde deneyim kazanmaları, bilgilenmeleri için böyle bir düzenleme özellikle yapılmıştı. 40 kadar müfettiş, 46 kadar yönetici okulun yapımına doğrudan katıldılar. Böylece bölgelerinde yaptıracakları okullar için deneyim kazandılar. Köy okulları çoğunlukla köy imecesiyle yapılacağı için böyle bir deneyim onlar için gerekliydi. Dipnot, M.R. İnan, Bir Ömrün Öyküsü, Cilt 2, Sayfa 274. Ayrıca Gazi Eğitim Enstitüsü'nü o yıl bitirecek pedagoji bölümü öğrencileri de bu imeceye katılmış, bunların gerek köy enstitülerine atanmaları, gerekse müfettiş olmaları durumunda deneyimli olmaları ve bu çalışmalar içinde köy davasına gönül vereceklerin saptanması da amaçlanmıştı. Dipnot, H. Arban, Piramidin Tabanı, Cilt 2. Tüm bu çalışmalar içinde yüksek bölüm öğrencilerinin de görevi vardı. Enstitülerin hazırlık okulu niteliğini de taşıyan uygulama okulları, öğretmenlik bilgisi derslerinin pekiştirme alanı, gözlem ve deney laboratuvarıydı. Bu okullarda öğretmen ve öğrencilerin uygulama yapması için gerekli olan her çeşit araç, gereç, yapı, laboratuvar, işlik, mutfak gibi donatımları vardı. Dipnot, M. Kaplan, Çağdaş Eğitim ve Köy Enstitüleri, sayfa 131. 1945-1946 öğretim yılı uygulama mevsimiydi. Yüksek kısım, orta kısım ve sağlık kolu son sınıf öğrencileri programın gereği olan uygulamaları yani stajı kendi alanlarının işleri içinde yapmak için oradan oraya koşuyorlardı. Bir gün yüksek bölüm öğrencilerinden biri müfettiş adayı olarak örnek bir ders verecekti uygulama okulunda. Yüksek kısımdan bir grup onu izleyecektik. O günkü uygulamaya Tonguç da gelmişti. Saatinde uygulama okuluna gittik. Aday öğretmen bahçede öğrencilerle oynuyordu. Bizi görünce toplandılar. Ayakkabılarını demirlere silmeyi unutmayarak dersliğe doluştular. Biz de girip öğrencilerin arkalarına oturduk. Sıra yerine grupça oturulan masalar vardı derslikte. Rahat bir sınıftı. Tonguç kapıya yakın bir yere oturmuştu. Hem öğrencileri hem ders veren öğretmeni hem de biz izleyicileri iyi görebiliyordu. Konu üçgendi. Ders verecek aday hemen yerini aldı. Öğrencilere göz gezdirerek hızla konuya geçti. Bir üçgen uçurtmayı önceden duvara asmış, tahtaya üçgenler çizmişti. Üçgeni çağrıştıracak sorular sordu. Öğrenciler bu konuda konuşmaya, çevrede, evlerinde gördükleri üçgene benzer şeyleri anlatmaya başladılar. Bir çocuk, "Muska öğretmenim," dedi. Öğretmen ve çocuklardan bir ikisi gülümsedi. Biz de gülmemek için kendimizi tuttuk belki. Tonguç öğretmenin ne yapacağını dikkatle izliyor, hiçbir davranışta bulunmuyordu. Müfettiş adayı telaş göstermeden çocuğa, "Muskayı arkadaşlarınızdan bilmeyenler var ama," dedi. Çocuk hemen ekledi, "Hocaya yazdırırız öğretmenim, hastalanınca boynumuza takarız." Öğrencilerden konuşmak isteyenlere başka söz vermeden kendi açıkladı öğretmen. Evet çocuklar, eskiden doktorun hastanenin olmadığı zamanlarda insanlar umarsız kalınca muskayı hazırı boyunlarına takarak iyileşmeyi beklerlermiş. Şimdi doktorlar, hastaneler, ebeler var. Gene de köylere yetişemediği için bunu yapanlar olabilir. Ama yasak. Bakın bizim enstitünün sağlık kolu var. Oradan çıkanlar köylere atanacak. Biri de Hasanoğlan'a, sizin köye verilecek. Şimdi de hastalanınca enstitü doktoruna, revirine gelebilirsiniz. Öğretmeniniz de size yardımcı olur. Ana babanıza söyleyin. Arkadaşınız doğru söylüyor. O muskalar üçgene benzerdi. Şimdi konumuza dönelim dedi. Önceden hazırladığı kağıtları öğrencilere dağıttı. Kağıtları bükerek tahtadaki gibi üçgenler yapmalarını istedi. Tahtaya ve defterlere üçgenler çizildi. Köşelerin, açıların değişikliğine dikkat çekildi. Her çocuğun yaptıklarını görmeye özen gösterdi. Tahtadaki renkli üçgenlere dikkatlerini çekti. Şimdi topluca bahçeye çıkacağız. Orada sebzelikleri üçgen biçiminde ayıracağız dedi. Bir çocuk sordu. Abilerle ablalar da gelecek mi öğretmenim? Evet, onlar da benim öğrencim. Gelecekler dedi öğretmen. Topluca bahçeye çıkıldı. Okulun içliğinden ağaç çiviler ve sarılı ipler getirildi. Dikdörtgen biçimindeki uzun tahtalar üstünde sebzelik için üçgen biçiminde yerler çizilerek ayrıldı. Bu önceden öğretmenin planında olan bir çalışmaydı. Tahtaları önceden sınıf öğretmeni onlara hazırlatmıştı. Çocuklar bu konuda konuşturup tartışırdı. Çevrede üçgen görünüşlü yüzeyler saptandı. Öğrenciler öğle teneffüsüne çıktılar. Biz topluca dersliğe dönerek ders veren yüksek kısım öğrencisinin uygulamasını tartıştık. Hepimizin eleştiri ve gözlemlerimizi dinledikten sonra Tonguç kendi gözlemlerini söyledi. Arkadaşınız bilgi ve becerisine karşın etkin bir iş eğitimi yöntemi kullanamadı. Bahçe çalışmaları daha önce yapılıp sınıfa sonradan gidilip orada yapılanlarla ilgili konuşma ve çizimler, hesaplar yapılabilirdi. Ya da çocuklara fazla soru sormadan en önce kağıtları dağıtır, üçgen yaptırabilirdi dedi. Sonra muska örneği veren çocuğa geldi. O yaşta bir çocuğun aklına gelen ilk örnek muskaysa demek ki işiniz çok zor. Neyse ki bu konuyu iyi geçiştirdi arkadaşınız dedi. Sonra aday konuştu. Eğer sizler olmasaydınız benim bu dersim daha iyi geçerdi. Ben iyi bir öğretmenim. Böyle bir sürü dinleyicinin olduğu uygulamayı yanlış buluyorum. Yapay bir şey dedi. Tonguç sonra sınıfın asıl öğretmenine söz verdi. Hacı Karaca gözlemlerini anlattı. Bu tür dersleri kara tahtaya, deftere, kaleme geçmeden önce işlikte, araçların, gereçlerin içinde bahçede yapıp örnekleri orada bulduruyormuş. Soru cevap yöntemini çok kullanmıyormuş. Uygulama köyleri. Biz sizleri hayata atmakla aynı zamanda sınamaktayız. Ana ilkelere dayananlara, ülkeye inananlara, onun uğrunda can vermeyi göze alanlara yardımlarımızı çoğaltacağız. Sizin alın yazınız kendileriyle omuz omuza görev yaptığınız köylülerinkiyle bir olmalı. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 161. 1943 yılında 17 köy enstitüsünde yaklaşık 3000 öğrenci 5. sınıfa geçmişti. Bunlar Ekim 1944'te köylerde göreve başlayacaklardı. Onların başarılı olmalarını sağlamak için köy enstitülerine uygun bir yöntemle, uygulamalarla öğretmenlik bilgileri pekiştirilmesi gerekiyordu. Bunun için her enstitü yakın çevredeki köyleri uygulama köyü olarak ele alacaktı. Her enstitüde bir uygulama okulu kurulması sürdürülmüş, 1944'te tam olarak işletilmeye başlanmıştı. Dipnot H. Arman, Piramidin Tabanı, Cilt 2, sayfa 96. Son sınıf öğrencileri en az 20 günlük bir zamanda bu köylerde kalarak uygulama, yani staj yapıp deneyim kazanacaklardı. Uygulama köylerine dağılan öğretmen adaylarını iş başında yetiştirmek için 4274 sayılı yasa gereğince öğrencilerle birlikte onlara rehberlik yapacak öğretmenler de gidecekti. Böylece öğrencilerin eski klasik okul tutumlarından etkilenmelerinin önü alınmış olacaktı. Tonguç bu konu üstünde ödünsüz duruyordu. Ancak bunu köylerdeki enstitülü olmayan eski öğretmenleri kırmadan, dahası onları da iş eğitimi yöntemine özendirerek yapmak gerekiyordu. Bu nedenle ilk yıllarda okulsuz, öğretmensiz köy bile seçilmiş, orada her şeyi uygulamaya giden adayın yapıp yaratması daha yararlı görünmüştü. Birden çok stajyer verilen köylerde daha yoğun ve yaratıcı uygulamalar yapılıyordu. Aksu Köy Enstitüsü'nün ilk öğrencileri olan bizler son sınıfa geldiğimizde Nisan ayında uygulama köylerine dağıtılmıştık. Köyde uygulama çalışmasının mevsimini ve zamanını her enstitü kendi çalışma planına ve bölgenin özelliklerine göre düzenliyordu. Bizim sınıftan 4 kızdan Ormanalı Sadiye Yağız'la ben uygulama çalışmamızı Serik ilçesinin Çandır köyünde yaptık. Manavgatlı Zehra Tan, sonradan Koç ve İbradalı Huriye Gürel ise Manavgat Taşağıl bucağına gittiler. Bizi uygulamaya götüren Sabriye öğretmen biraz bizimle biraz onlarla kalacaktı. Biz iki arkadaşı Çandır muhtarı evine konuk etti. Staj süresince onun evinde kaldık. Muhtarın enstitüde daha küçük sınıfta olan kızı Ayşe de hastalığı nedeniyle köye izinli gelmişti bizimle. Çandır Köy Okulu 5 sınıflı 2 öğretmenliydi. 4. ve 5. sınıfları yaşlı baş öğretmen okutuyordu. Yıllardır Çandır'da çalışıyor, tatil gelince İzmir'e kendi köyüne gidiyormuş. Emekliliğini iple çeken biriydi. Bizim kendi köyümüze atanacağımızı biliyor. Tanrım, daha önce akılları neredeydi? Ben de kendi köyümde çalışsam, kendi köyümde ölsem ne iyi olurdu diyordu. 1., 2. ve 3. sınıfların öğretmeni Zülfi adında bir genç kızdı. O yıl göreve başlamıştı. Biz de gidince Çandır İlkokulu'nda 3 ayrı kökten gelen uzlaşmaz öğretmenler bir araya gelmiş olduk. Baş öğretmen sanıyorum 1927'lerin A kursu çıkışlıydı. O iyi kalpli insanın Çandır köyündeki iğreti ve edilgen yaşamı, köy enstitülerini kuranların haklılığını kanıtlayıcı bir örnek olarak beni hep etkilemiştir. Yıllar onu gittikçe köylüleştirmiş ama hep kendi köyünü özlüyor, edilgen bir yaşam sürüyordu. Zülfiye öğretmen Çapa'dan yeni çıkmış İstanbullu olmanın tüm izlerini, çıt kırıldımlığını üstünde taşıyan serçe gibi bir kızdı. Giyimi kuşamıyla her şeyiyle İstanbulluydu. Derslerini kitaptan ezberleyerek deftere bakarak yapıyordu. Arkadaşımla ona çalı kuşu demiştik ama o bir çalı kuşu ülkücülüğü taşımıyordu. Aslında gariban da iyi kalpliydi. Birbirinden çok farklı yapıda ama edilgenlikte ortak yanları olan bu iki öğretmenin okulu ölü toprağa serpilmişçesine tatsız bir etki yapmıştı bizde açıkçası. Sanki öğrenciler de o yönde etkilenmişlerdi. Nisan-Mayıs aylarının yöreye özgü sıcağı da bastırınca sanki uyuşuk bir yaşamı vardı okulun. Kendimizi onlardan çok farklı görüyor, bıraksalar okulu köyü birkaç günde hareketlendireceğimizi düşünüyorduk. Böyle bir gayret keşliğe başvurup onları kırmaksızın kimi çalışmalara giriştik. Önce baş öğretmenin izniyle çocuklarla işbirliği yaparak okulun içini dışını tertemiz duruma getirdik. Öğrencilere aynı enstitüdeki gibi başkanlık, nöbetçilik, yetki ve sorumlulukları verdik. Büyük çocuklar vardı, çok güzel yapıyorlar. Aldıkları sorumluluğu hemen yerine getiriyorlardı. Baş öğretmen bize kendi okuttuğu 4. ve 5. sınıfların beden eğitimi, müzik ve resim iş derslerini vermişti önce. Daha sonra siz gelirdi öğrenciler beni istemiyor diyerek öteki dersleri de üstümüze yıktı. Bize güveniyordu. Giysilerimizi çok beğenir, böyle kapalı giysilerin köylülerin hoşuna gideceğini söylerdi. Yanımızda tayyör ve entarilerimiz vardı. Ama biz okula giderken lacivert, yazlık, altlı üstlü enstitü tulumlarımızı giyip beyaz gömleklerimizin yakasını çıkarmıştık. Birimiz 4., birimiz 5. sınıf öğretmeni olduk. Baş öğretmen arada uğruyor, ne isterseniz yapın diyordu. Mandolinlerimizi ilk günden götürmüştük okula. Sadiye'nin ağız mızıkası da vardı, güzel çalardı. Çocuklar mandolin ve mızıka sesini duyunca nerede olurlarsa olsunlar koşup gelerek başımıza üşüşürlerdi. Onlara kısa sürede birkaç şarkı ve türkü öğrettik. Zülfiye öğretmen kendi sınıflarına da öğretmemizi istedi. Mandolin sesini duyunca çıldırıyorlar, zapt edemiyorum dedi. Onun sınıflarına da müzik dersine girmeye başladık. 2-3 ulusal oyun, birkaç şarkı ve türküyü hemen bütün sınıflar öğrenmişti. Çok güzel söyleyenler, oynayanlar vardı. Kısa süre sonra tıpkı enstitüdeki gibi sabahları dersten önce bahçede oyun oynatmaya, şarkı söyletmeye başladık öğrencilere. Bu yenilik yalnız çocukların değil, baş öğretmen de Zülfiye öğretmenin de çok hoşuna gitmişti. Kimi öğrenciler erkenden geliyor, peşimizde dolaşmaya başlıyordu. ''Ne zaman oynayacağız, söyleyeceğiz, zilil çalalım mı?'' diye soruyorlardı. Neşeyle oynayıp söyleyip koşuyorlardı sınıflarına. Bir gün baş öğretmen bizi odasına çağırdı. Yoklama defterlerini açtı. Daha önceleri sıkça devamsız ve geç işaret alanları gösterdi. ''Artık geliyor keratalar, görüyor musunuz? Sizin o mandolin bir sihirli kutuymuş meğer.'' dedi. Yalnızca mandolin değildi kuşkusuz. Sadiye her gün geç gelenleri ayrıca yanına alıp onlarla konuşurdu. Niçin gelmediklerini öğrenmek isterdi. Onları bu yolla etkilemişti belki. Yakın yerlerde ölenler vardı. Bir gün tarih coğrafya gezisi düzenledik. Zülfiye öğretmen de alıp geldi öğrencilerini. Biraz piknik gibi oldu gezimiz. Bütün öğrenciler yanımızdaydı. Azıklarını getirmişlerdi. Asar denen yere varınca yayıldılar çayıra çimene. Azıklarını yediler. Sonra 4. ve 5. sınıfları topladık, öğrenin içine daldık. Tıpkı enstitüde öğretmenlerin bize sorduğu gibi sorular yönelttik onlara. Yüzyıllar öncesinin insanları bu kocaman taşları bu kadar düzgün nasıl kesebildiler, bu kadar yüksek yerlere nasıl çıkarabildiler düşünsenize. Bugünkü Çandır köyünün evleri neden böyle düzgün yapılar değil de yamuk yumuk acaba? Düşündüm öğretmenim, ben söyleyeceğim. Ben de düşündüm öğretmenim diyerek ilginç yanıtlar verdi öğrenciler. Çünkü öğretmenim o zaman insanlar daha güçlüydü. Hayır öğretmenim, daha akıllıydılar. Hayır öğretmenim, şimdikiler daha akıllı. Ve benzeri birçok cevap. Başka bir gün bir gezi daha yaptık. Baş öğretmen de gelmişti. Yakın bir tepeye çıktık. Bize Çandır köyü çevresini coğrafyasını anlattı. 23 Nisan töreni okulun bakımsız avlusunda yapılacaktı. Önceden kimi hazırlıklar yaptık. Şarkılar, oyunlar, Zülfiye öğretmenin hazırlattığı şiirler ve benzerleri. Tören güne erkenden okula gidip öğrencileri yanımıza alarak çevreyi düzene soktuk. Baş öğretmen şaşırıyordu. O söylemeden biz onun istediklerini hemen yapıyorduk sanki. Muhtar başta babalar okula gelmeye başladılar. Bir iki yaşlı kadın da vardı sanıyorum ve birkaç genç. Ama Zülfiye öğretmen görünürde yoktu. Açılış konuşmasını o yapacaktı. Önceden hazırlayıp ezberlemişti oysa. Neden sonra çalı kuşu gibi sekerek çıkıp geldi. Geç kalma nedeni tören için hazırlanmakmış. O güzelim saçlarını maşayla lüle lüle kıvırmıştı. Plili lacivert eteğinin buruşukluğunu iyice giderememişti. Heyecanla okudu konuşmasını ama pek anlaşılıp dinlenmedi. Öğrencilerin 23 Nisan ve atam şiirlerinden sonra şarkılara geçildi. Ben mandolinle Sadiye ağız mızıkasıyla çaldık. Zülfiye öğretmen çocukları yönetti, sonra oyunlar başladı. Gene çaldık. Barut dumanı, Antalya zeybeği, kaleden kaleye oyunlarını oyuncu başı olarak yöneten öğrenciler söyletip oynattılar. Büyük bir coşku yarattılar. Köylüler hoşlanımla alkışladılar çocuklarını. Bizim staj örneğimiz en iyisi değildi kuşkusuz. Erkek öğrencilerin ve başka bölgelerdeki aday öğrencilerin uygulama köylerinde karşılaştıkları daha başka durumlar ve yaptıkları ilginç çalışmalar vardı. Aynı 1944 yılında Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü'nden uygulama köylerine giden aday sayısı 171'di. Aylık yiyip içecekleri, gaz, şeker, battaniye ve yatakları yanlarına verilmişti. O ışıksız köylerde halk akşamları aday öğretmenin lamba ışığının başına toplanmaya başlayınca bunu fırsat bilip onlara gece kursu açıyorlar. Köyde hiçbir alet olmadığını görünce dönüp enstitüden keser ve benzeri araçlar alıyorlar, 26 köyde okul ve köylüler için tuvalet yapıyorlar. Çay ve şeker kara borsada olduğundan götürdükleri şekeri köyün hastaları için ilaç gibi kullanıyorlar. Salgın hastalıklarla karşılaşan kimi adaylar enstitüden ivedi olarak ilaç ve doktor istiyorlar. Hükümet doktoruna haber salıyorlar. Biri köyün eski öğretmenini yerinde bulamıyor. Bekliyor, öğretmen gelmiyor. Karakoldan telefonla Milli Eğitim'e haber veriyor. Bu köyün öğretmeni ortalıkta yok. Sen ne karışıyorsun diye kızıyorlar. Dipnot: Ş. Tekben, Canlandırılacak Köy Yolunda, sayfa 76-78. Hasanoğlan'da yapılan uygulama çalışmalarında yüksek bölüm öğrencilerine denetleme ve rehberlik görevi veriliyor, öğretmenlik bilgisi öğretmenlerinin yerine onlar gidiyordu öğrencilerin başında. Uygulamaların çok daha yaratıcı ve yararlı geçmesini sağlıyorlardı. Hüseyin Sezgin, Enver Ötünü, Hüseyin Küçük Çakar daha ilk uygulamalarda çok ilginç çalışmalar yaptırmışlardı. Kimi zaman enstitüden giden yiyecek ve araç kamyonlarıyla uygulama köylerini ve uygulama çalışmalarını görmek isteyen başka öğretmen ve öğrenciler, dahası konuklar da giderdi. Örneğin ayağını enstitülerden çekemeyen Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman'ı Hüseyin Sezgin ve Enver Ötlü'nün yönettiği uygulamaları incelerken görüyoruz. Onu Sezgin davet etmiştir geziye. Yalman akşamdan enstitüye gelip sabah erkenden uygulama köyüne gidecek kamyona atlamıştır ötekilerle birlikte. Bir yük kamyonu bizi bekliyordu. Davullu armonikalı bir kervan halinde köylere doğru yola çıkıldı. Müdür Arman Enstitü'nün mimarı Mualla Eyüboğlu, iki bayan öğretmen, uygulamaya giden öğrenciler. Ortaköy'e gelmişiz. Okul eğitmen kursları açıldığı ilk yıl yapılmış. Eğitmen başka köye atanınca boş kalmış. Enstitü'nün uygulama öğrencileri bu okula sahip çıkıp orada kısa sürede büyük bir yaşam kurmuşlar. Dipnot: H. Arman, Piramidin Tabanı, Cilt 2, sayfa 99. Bu okul gerçekten de oraya yeni öğretmen atanıncaya kadar uygulama öğrencilerince eksiksiz çalıştırılıyor. Öğretmen adayları ya da uygulamayı yöneten öğretmenler bu konuda enstitü müdürlüğüne rapor vererek dilek ve önerilerde bulunuyor. Enstitü kısa sürede istekleri yerine getirmeye çalışıyor. Uygulamayı yöneten Yüksekköy Enstitüsü öğrencisi Hüseyin Sezgin'in böyle bir raporu aşağıdadır. Enstitü Müdürlüğü'ne Hasan Oğlan. Kızılcaköy Okulu'nda ders başlamıştır. 10'u kız 41 öğrencimiz var. Devamsız 8 öğrencinin 6'sı erkektir. Bu öğrencileri yerinde gördüm. Devamsızlık nedeni hastalıktı. Okula bayrak çekildi. İş programı düzenlendi. Defter, kalem ve kitabı olmayan 20 öğrencinin bu gereksinimleri karşılandı. Koridorun birinci badanası yapıldı. Bir şarkı öğretildi. Okulun ve stajyerlerin yatak odalarının akan çatıları yapıldı. Adayların günlük gözlemlerini not ettiklerini gördüm. Köyden Hasan'ın oğlu ölmüştü. Osman adındaki bu çocuğu birlikte gömdük. Hüseyin Sezgin'in raporunda yer alan salgın hastalık olayıyla enstitü sağlık ekibinin savaştığı, köyde başka ölüm olmadığı, enstitü müdürü Hürrem Arman'ın anılarında yer alıyor. Piramidin tabanı cilt 2 sayfa 104.